Kasım 2018'den beri yaptığımız Feminist Mekan'da Cuma buluşmalarını artık podcast olarak dinleyebilirsiniz. Feyza Akınerdem ve Nükhet Sirman'ın Türk dizilerinde Feminizm Nereye Kadar başlıklı kaydını ilginize sunuyoruz. İyi dinlemeler.
Biz Feyza ile ikimiz Asmalı Konak dizisinden itibaren beraber dizi konuşmaya başlamıştık. Bundan da aşağı yukarı bir 5-6 sene evvel de diziler üzerine ortak yazı ve ayrı ayrı da yazılar yazmaya başladık. Böyle bir dizi üzerine çalışma işi yapar olduk çeşitli mecralarda.
Biz biraz bu şiddet konusuna bir süredir kafa yoruyoruz. Çünkü diziler şiddet konusuna bir süredir kafa yormaya başladılar. Biliyor musunuz bilmiyorum, 2018'deki Altın Kelebek Ödül Töreni'nde en iyi senaryo ödülünü Sen Anlat Karadeniz dizisinin iki kadın senaristi aldı. Ve ödül konuşmalarına şu sözlerle başladılar. Öyle bir hikaye yazalım ki insanların kadına şiddeti görmezden gelmek için hiçbir bahanesi kalmasın. Bu motivasyonla bu diziyi yazdıklarını söylediler. Ve aynı sezonda 13 farklı dizide, yani Sen Anlat Karadeniz'in başarısından sonra 13 farklı dizide kadına yönelik cinsel şiddet özellikle temasıyla sezona girdi. Ödül töreni olduğu saatlerde sosyal medyada bu dizinin ödül almasına sevinen fanlar vardı ama çok fazla da tepki gösteren vardı. Zira dizi şiddetin çok sert bir temsiliyle başlamıştı rastladıysanız. Ve ilk bölümde gösterdiği canavar erkek karakterinin şiddetini dizi boyunca devam ettirerek esas kadına da zorlu bir mücadele yolu çizmişti. Bu sene Emine Bulut'un boşandığı erkek tarafından katledilmesi sonrası toplumun her kesiminden yükselen acı ve öfke dolu tepkilerden diziler de nasibini aldı. Bu acı ve öfkeyi daha önce de Özgecan Aslan ve Münevver Karabulut cinayetinde görmüştük. Söz konusu vakalarda faile yöneltilen öfke oldukça kısa sürdü ama daha sonra bu öfke elle tutulur ve kolay erişilebilir bir suçlu aramaya da yöneldi. Failin psikopatlığı, kötü yetiştirilmiş olması vurgulandı. Daha muhafazakar dünya görüşünden ise aileyi koruma yasası, İstanbul Sözleşmesi ve hatta kadınların haddinden fazla özgürleşmesi kadınların katlinin nedeni olarak öne sürüldü. Televizyonda birçok farklı kesim tarafından toplumsal bir neden, yani şiddeti arttıran bir neden olarak gösterildi. Sosyal medya dizilerden kareler paylaşılarak dizilerin şiddeti körüklediği iddiası daha da yükseltildi. Aşk Ağlatır dizisini izleyen eminim ki yok aramızda. Üvey babasından tokat yiyip yere düşen kadın görüntüsü belki rastlamışsınızdır. Çok sıklıkla paylaşıldı. Daha sonra da bu dizi yayından kalktı.
16. bölümde bitirdiler.
Aynı şekilde devlet yetkilileri de, yani bu konuda aslında toplumsal bir mutabakat oluştu. Yani şiddeti dizilerin ve televizyonun körüklediğine dair uzlaşmayacak birçok toplumsal kesim bu konuda uzlaşıyor aslında. Yani feministler de, muhafazakarlar da, hükümet de dizileri bu konuda suçluyorlar. Fark ettiyseniz, yine bilmiyorum izliyor musunuz ama Sefir'in Kızı bu sene benzer bir infial yarattı. Çünkü ilk sezonda, ilk bölümde, ki bu diziyi de Sen Anlat Karadeniz dizisinin senaristleri yazıyor. İlk bölümde kırmızı kuşak bağlanarak sevdiği adamla gerdeğe giren kadının bakire olmaması üzerine kovulması ve intihara kalkışması konu ediliyordu. Şimdi dizinin çatışması böyle bir yerden kurulunca bekaret güzellemesi yapılıyor. Kadının bakire olmadığı için sokağa atılması normalmiş gibi gösteriliyor. Eleştirisi yükseltildi. Kadının kendisine ikinci kez tecavüz etmek üzere olan adamı bıçaklaması ise şiddetin normalleştirilmesi olarak kınandı. Şimdi böyle bir infial halinin aslında en büyük sakıncası, bu bizi dizinin ortaya koyduğu iyi ve kötü karşıtlığını, kullandığı dili, en önemlisi de bir kırmızı kuşak etrafında ne kadar fazla şiddet döndüğünü ifşa ediyor olduğunu hiç konuşamayacak hale getirmesi. Ya yani öyle bir infial yaşanıyor ki aslında dizinin sonuçlarını görmüyoruz. Nostaljik bir gelenek gibi duran kırmızı kuşağın en ufak bir ihlalde kadını şiddete ve ölüme götürmesi gerçekten de önemli bir ifşaat değil midir diye sormak istiyorum. Diğer yandan şiddetin normalleştirilmesi tezi de var söylediğim gibi. Nari'nin manevi abisini bıçakladıktan sonra, Nari Sefir'in kızı, ana karakter, ve manevi abisini, kendisine daha önce tecavüz etmiş olan abisini bıçakladıktan sonra güvenlik kamerasından babasına çok sert bir tirat atarken anlattığı gibi nelere maruz kaldığını ve nasıl güçlü kaldığını da görmezden geliyoruz bu infial halinde. Yani bu şiddetli sahneler izleyicisine şiddet gösterenle empati yapmaya aslında hiçbir zaman davet etmiyorlar. Kimse kötü ruhlu canavarla özdeşleşmek istemiyor. Aksine şiddete uğrayan kadına ve çocuğa merhamet eden kötü adamı lanetliyoruz hep birlikte. Yani düşünsenize, yani Türkiye'de kötü karakterleri canlandıran oyuncuların sokaklarda sokakta yürürken halkın tepkisine, bazen şiddetine maruz kalması, hani biraz dalga geçilerek anlatılan Yeşilçam'dan beri bahsedilen bir gerçeklik. Kötü adamları gerçek hayatta bile, kötü adamları canlandıranları gerçek hayatta bile sevmiyoruz. Filmlerde herkes mağdurun yanında, yani bu bir gerçek. Önemli olan gerçek hayatta mağdurun yanında mıyız? Tabii ki o bir soru işareti. Bir de bu sahneleri daha çok şiddete karşı mücadele eden kesimlerin, özellikle feministlerin eleştiriyor olması bize ilginç geliyor. Çünkü hikayedeki problemi aslında biz görüyoruz ama bunları dümdüz izleyen kitleler bizim gibi göremez kaygısı hakim. Yani sanki o hikayeler bizim analiz edebileceğimiz ve eleştireceğimiz metinlerken sıradan izleyici için pedagojik metinler, nasıl davranacaklarını öğreniyorlar, ne verirsen onu alıyorlar kanaati var ki bu da problemli bir kanaat. Dolayısıyla şiddeti konu alan hiçbir dizi bu şiddeti olumlayarak gösteriyor diyemeyiz. Ancak şiddet toplumsal normların yarattığı bir sorun olarak da görülmüyor. Yani şiddeti toplum yapısının bir parçası olarak görenler biz feministler oluyoruz. Ve buna patriarkanın bir biçimi diyoruz. Dizilerse şiddeti toplumsal düzeni bozan bir sorun olarak resmediyorlar. Dizinin sonunda şiddetin kaynağı ortadan kaldırıldığında şiddet bitmiş, yeniden düzen kurulmuş oluyor. Şiddetsiz bir düzen kurulmuş oluyor. O halde bizim bakış açımızdan dizilerde şiddetin temsiliyle ilgili hiçbir problem yok mu diye sorarak devam etmek istiyorum. Çünkü tabii ki var bunun cevabı. Esas problem bize göre normali belirleyen ve düzeni kuran toplumsal normlarda. Diziler nasıl toplumsal normlar içerisinde iş yapıyor? Bu soruyu önemsediğimiz için biraz bu normları irdeleyerek devam edeceğiz.
Norm 1. Kadınlar şiddetten kendi çabalarıyla değil, bir erkek sayesinde kurtulmalı. Yani kurtarıcı erkekler. Dizilerde kadınlar kendilerine bazen aşkla, bazen de şefkatle yaklaşan iyi erkekler olmadan kolay kolay şiddetten kurtulamıyorlar. Bir erkeğin elinden tutmadan kurtulma ihtimali kısmen Fatma Gül'ün Suçu Ne dizisindeki Mor Çatı göndermesiyle gündeme gelmişti. Fatma Gül'ü görmeyenler için söylüyor. Fatma Gül'ü Mor Çatı'ya gönderecekler. İşte feministler bir ara geliyor, gözüküyor filan dizide. Hatta bize sormuşlardı o zamanlar, işte gelip hani şey yapmak istiyor musunuz, pankartı filan, işte isteyenler oldu, istemeyenler oldu. Bayağı ilginç bir tartışma yaşanmıştı o zaman. Avlu dizisinde mesela cezaevindeki kadınların ölmemek için öldürdüklerini anlattıkları hikayeleri var. Savcının karşısına geçiyor kadınlar. Çok güçlü bir sahne o. Yani YouTube'a girerseniz mesela Avlu savcıya anlatılan diye böyle sadece o klibi görebilirsiniz yani. Ve yani bu anlatıyorlar o adamların kendilerini, yani neler yaparak kendilerini onları öldürme noktasına kadar getirdiklerini böyle çok düz, çok hiçbir şey böyle katmadan anlatıyorlar. Bunların dışında kadınların kendilerini kurtardıkları pek olmuyor yani dizilerde. Kurtarsalar bile sonları çok iyi olmuyor. Mesela Avlu'da zaten cezaevindeler, yani kendilerini kurtardılar ama sonunda ne ceza. İyi hal indirimi onlara uygulanmıyor yani. Kadınlar sadece toplumsal normlara uyan, kadınların sadece erkeklerden medet umabileceklerini anlatan hikayelerde kadın mutlu sonla bitiyor hikayeler. Başka bir deyişle diziler buna niyet etmese bile bize toplumun değerlerine uymayanların cezalandırılacağını ya da seslerinin hiç duyulmayacağını öğretiyor. Bahsettiğimiz öfkeden nasibini en çok alan Sen Anlat Karadeniz dizisinde canavar ruhlu bir erkeğin eline düşmüş bir kadının ve kurtulmak için el ele tutuştuğu Karadenizli erkeğin hikayesi anlatılıyor. Dizi bir yandan güçlünün güçsüze gösterdiği şiddeti ifşa etmeye çalışıyor, diğer yandan bu canavarlığı yapan erkeğin lanetlenmesi için de elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ancak bunu yaparken bu konulardan anlayanlara başvurmadığı gibi senaristler ve diziyi yapanlar başvurmadığı için ve Türkiye'deki kadın erkek kodlarını gerçekten de eleştirmeyi göze almadığı ya da alamadığı için çok önemli hatalara düşüyordu dizi. Yani dizi normalle uğraşmıyordu. Aksine dizideki canavar erkek Vedat o kadar canavardı ki kimse gündelik hayatta böyle bir adamla karşılaşabileceğini düşünemez hale geliyordu. Yani adam adamlığını kaybetmiş, sadece canavarlığı ile görünür olmuştu. İlerleyen sezonlarda Vedat'ın babasının da canavar olduğu gösteriliyor. Vedat'ın
genetik canavarlık.
Bir şekilde genetik değil, psikolojik nedenlere bağlanıyor. Yani Vedat babasından öyle şiddet görmüş ki çocukluğunda, kendi de şiddetten başka psikolojinin öğrettiği şey yani zaten. Dolayısıyla yani Vedat'ın eril kötülüğü psikolojik nedenlere bağlanıyor. Yani şiddet toplumsal bağlamdan kopartılıyor. Bu tekil canavar hattı karşısında bir de iyi erkek figürü tedavüle sokuluyor. Sen anlat Karadeniz'de. Ki tüm erkekler karalanmasın. Özetle şiddet bir erkeklik kültürü olmaktan çıkarılıyor. Dizide esas oğlan mert ve sert bir Karadeniz uşağı. Bizim vurguladığımız, biz derken tabii ki burada feministleri kastediyorum. Bizim vurguladığımız normalin kurulduğu yer tam da bu sertlik ve mertliğin ayarını yaptığı şiddet dozu. Biz bu şiddet üzerine konuşmak istiyoruz. Canavar şiddet üzerine değil. Dizinin ilk bölümünde kadının parmaklarının kırılmasını tam da senaristlerin istediği gibi hiçbirimiz rahatsız olmadan izleyemedik. Ancak kurtarıcının aynı kadını sürekli kolundan tutup çekerek bir yere götürülmesi normal kabul edilen bir şiddet dozu değil mi? Kadına işkence etmeyi varlığının anlamı yapmış olan erkeğin karşısına bu sefer kadını kurtarmayı hayatının anlamı yapmış bir erkek çıkarıyor. Dolayısıyla erkekliğin ne derecede sert olacağı, nedir bunun ayarı? 3-5 mi? 5-6 mı? sert olacağı belirlenirken yola gelebilecek şiddetle gelemeyecek şiddet arasında bir sınır çiziliyor. Normal erkeğin sertliği kadının kararlılığı karşısında terbiye oluyor. Kadının inatçılığı da mert bir sevgiyle yumuşatılıyor. Böylece masalsı bir aşk bir yandan da kendi kahramanlarını normalin sınırlarına çekiyor. Dizilerde iyi ile kötünün karşıtlığı melodramatik öge olarak iş görmek zorunda. Çünkü Türk dizilerinin en başarılı olduğu şey herhangi bir toplumsal problemi iyi kötü karşıtlığına oturarak anlatmak. Yani ben bu dizilere bakınca niye şimdi Türk hala böyle iyi kötü siyah beyaz diye yaşayabildiğimizi görüyorum. Çünkü biz buna bu dizilerden ve Yeşilçam filmlerinden alışığız. Yani o kadar iyi biliyoruz ki gri alanların olmamasını. Budur yani. Bunu görmek benim için dizilere bakmakla oluyor yani. Öyle ki biz dizi karakterleri arasındaki ilişkileri gayet iyi bildiğimiz toplumsal sorunlar içerisinden anlayabiliyoruz. En basit örnek, fakir ama gururlu cümlesini duyduğumuzda sınıfsal eşitsizlikle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Yeşilçam'dan dolayı. İzlediğimiz dizileri de Türk dizisi yapan bu melodramatik hikayeler. Biz burada Türklüğü bir sinema janrı ya da tarzı olarak tanımlamak istiyoruz yani. Yani bu dizilerin Türk dizisi olmasını Yeşilçam'dan alışa geldiğimiz kalıpları, karakterleri, kalıp yargıları ve alıştığımız gerilimleri taşımasına bağlıyoruz. Bilirsiniz bu biraz da aşağılanan, hafife alınan aşırı bir sembolizmdir bu melodram. Romantizmin ağır bastığı, yavaş ilerleyen, gerçek aşkı bulmaya dayalı, bunun için neredeyse tüm evrenin iki aşık için çalıştığı hikayelere benzeyen durumlara Türk filmi gibi deriz. Melodramlarda iyi ile kötünün savaşında iyinin galip gelmesini arzuluyoruz ve bunun için bekliyoruz, bunu seyretmek için bekliyoruz. Bu hikayelerde iyiliğin yükünü esas kadın kaldırır. Bu masum, genç ve güzel kadının karşısında ya fettan ya da menopozunu geçmiş yaşlı kıskanç cadı vardır. Fatma Gül'ün suçu ne de? Fatma Gül var, bir de yenge vası var mesela.
Yengenin adı yok ama.
Ama yengenin adını ben unuttum. Neydi adı?
Ben de hatırlamıyorum. Evet.
Hiçbirimiz bilmiyoruz yani. Önemli yenge. Olan yenge.
Kardeş.
Bravo. Yani melodramın bir ucunu oluşturan iyilik, toplumsal normlara uyan kadınlar tarafından temsil ediyor. Erkekler ise kötülüğün yükünü taşımak zorunda. Kötü erkek, karısını döven, çocuğunu ihmal ya da istismar eden, aynı zamanda karanlık yollardan para kazanan bir adam. Hiç geç yani şey yapmaz. Hepsi bir arada. Yani kötü adam olduğu için kadına şiddet gösteriyor ve biz onun karşısında duruyoruz. Yani kadına şiddet gösterdiği için kötü değil. Kötü olduğu için kadına şiddet. İyi erkekler de var tabii. Onlar olmazsa dizi de olmuyor. Kadınlar da kurtulamıyor. Onun için mecbur olacak. Önemli olan zaten içi iyilikle dolu olan kadının kendi sezgilerini ve duygularını dinleyerek iyi erkeğe doğru yönelmesi. Bazen bu konuda ikileme düşen kadınlar görüyoruz. Meryem diye bir dizi vardı. Savcıyı sevdi falan. Halbuki savcı esas kötüydü falan. Ama Beyat Hazan, Fazilet Hanım ve kızlarında Hazan önce küçük kardeş seviyor, sonra büyük kardeş. Esas iyi. Ama sonunda mutlaka doğru erkeği seçiyorlar. Daha gri olan hikayeler aslında belirli bir grup dizi izleyicisini çok etkileyebiliyor. Mesela Çukur gibi diziler. Çünkü Çukur'da bir aile var. O ailede yani hepsi adam öldürüyor. Hepsi sonuç olarak mafya, silah satıyorlar bilmem ne. Ama biz ölüyoruz adamlar için, bir şey olmasın diye onlara.
Ölüyorlar yani, ağlıyoruz falan.
Tabii felaket oluyoruz. Fakat yani dizide de dizi çok önemli. Çünkü yani bir kere bu Çukur dizisi üzerine hakikaten çok daha ciddi konuşmak lazım. Çukur dizisini genç erkekler acayip seyrediyor. Yani sosyal medyadan da bunu biliyoruz. Bir. İkincisi, biz aileyi, o Çukur'un esas ailesini seviyoruz. Çünkü onlar aile. Karşılarındakiler hiçbir aile değil. Bir tane daha Adanalı geldi şimdi, bir aile. Ondan da kızı evlendirecekler. Yani dolayısıyla kötü olmasına rağmen o da aile olduğu için iyi olacak sonunda. Siyah Beyaz Aşk diye bir dizi vardı. Mesela orada Ferhat diye bir mafyozo bir tip var. Bir de Aslı diye iyi bir kadın var. Birini siyah beyaz. Beyaz siyaha çekiliyor. Siyah da beyaza çekiliyor. Oluyor sana gri. Bir de şimdi yeni bitirilmiş olan bir dizi var. Ferhat ile Şirin. Mesela orada Şirin ve ablası var, Banu. Şirin de mesela manipüle ediyor, gizlice insan dinliyor falan ama biz yine seviyoruz. Yani kötü tarafları var ama yine biz seviyoruz. Yani daha gri bir karakter var. İşte Fazilet Hanım ve kızlarında Fazilet var. Zengin olsun kızları bilmem ne diye uğraşıyor, uç kağıtlar yapıyor ama sonuç olarak o da başından yani bir korkunç bir tecavüz olayı geçmiş falan. Onun için böyle bir ders çeviriyor. En sonunda öğreniyoruz bunu böyle. O Hayat Şarkısı diye bir dizi vardı ki o Mahinur Ergun dizisi olduğu için çok seviyorduk. O dizide de Hülya diye bir kız var. Her türlü oyun ve üç kağıdı yapıyor ve biz yani Hülya'ya bayılıyorduk. Bir de oyuncuydu çünkü oyun kurucuydu. Türk dizilerinde oyun kuruculuk kadınlara düşmüyor genellikle. Erkeklere düşüyor. Burada kadın yapıyordu. Bunlar hepsi melodramatik çatışmalar. Böyle çatışma olmayan, yani Türk dizisi olmamaya çalışan diyeyim. Bir Türk dizisi daha var. O da Atiye. İnternet dizisi. Aslında yukarıda bahsettiğimiz sezgilerini ve duygularını dinlemek üzerine kurulu bir hikaye ama Atiye burada doğru aşkı değil. Yani Türkiye'nin gerçeğini değil. Şimdi bizim için çünkü gerçek aşk Türkiye'nin gerçeğiyle özdeş yani bu melodramlarda. Dolayısıyla Atiye dizisinde kendi gerçek aşkını değil, yani Türkiye'nin gerçeği umurunda değil Atiye'nin. Dünyanın hakikatini arıyor.
Evrenin hakikati. Evet. Dünya bile değil dünya, yani.
Evren çok doğru. Yani. Bunun içinde toplumsal normlarla değil, kötücül güçlerle ya da modern hayatın ona yüklediği rollere karşı mücadele ediyor. O yüzden Atiye bir Türk dizisi değil. Evrensel bir kahramanın arkeolojik kazılar arasında evrensel yolculuğunu izlerken kültürel iyilik kötülük yükünü de üstümüzden atıveriyoruz. Kimi izleyici için bu da özdeşebilecekleri bir hikaye oldu. Feyza da buna şey diyor, Arkeolojiye karşı antropoloji. Biz antropoloji tarafındayız malum.
Güzel. Çünkü arkeoloji olunca yani işte gelenekti, görenekti, kırmızı kuşaktı, nişanlıydı bilmem neydi. Hepsinden kurtuluyoruz yani. Çok rahatlıyoruz. Ve gidiyoruz şeyde mistik hakikat arıyoruz yani.
Göbekli Tepelerde.
Şimdi ikinci olarak yani ilk normumuz neydi? Kadın şiddetten kendi çabalarıyla değil bir erkek sayesinde kurtulur. İkinci norm ise aşk bir ilişki biçimi değildir. Yani aşk iki kişinin kendi arasında oluşturacağı katmanlı bir süreç değil. Melodramın yani iyi ile kötü arasında süre giden savaşın esas ögesidir. Dolayısıyla dokunulmazlığı vardır. Şimdi Sen Anlat Karadeniz dizisinde bizzat kadının ismiyle, kadının ismi Nefes, temsil edildiği gibi aşkın hep bir ölüm kalım meselesi olması söz konusu. Sert ve mert erkek Tahir Nefes'e nefesim derken nefes olmadan öleceğini ifade ediyor. Bu da rüzgarın kalbi gibi. Yani aslında sorun aşkın hiçbir zaman çeşitli dinamikleri olan bir ilişki olarak yaşanmaması, değişememesi, dönüşememesi, tarafların kendine ait bir oda isteyememesinde belki de. Örneğin uzak dur diyen kadının aslında kal diyor olduğunun ima edilmesi. Sadece Sen Anlat Karadeniz'de değil, genel olarak bütün yerli dizilerde, belki eş zamanlı olarak izlediğimiz bütün o Amerikan ve Avrupalı yapımı dizilerden farklı olarak, sürekli dış tehditle sınanan aşk hiçbir zaman kadın ve erkeğe başka bir yola yürüme imkanı vermiyor. Yolun sonu uçurumdur. Aşkın çıkışında ölüm vardır ve tam da bu yüzden iki sevgili birbirine daha çok bağlanır. Kendime biraz alan istiyorum, biraz ara verelim, bir süre aynı evde yaşamayalım diyen bir Nefes Tahir yani hayal edemiyorum ben. Bir Türk dizisinde bunlar mümkün değil. Aşkın olduğu yerde kaçınılmaz olarak da şiddet ve ölüm varsa bir ilişkinin tamamen kendi dinamikleri içinde nasıl ihtimaller barındırdığı da bu dizilerde hiçbir zaman tartışmaya açılmaz. Aşkın kendi dinamikleri olan bir ilişki olarak anlatılma çabası biraz Poyraz Karayel dizisinde vardı. Bilmiyorum izleyen var mı diziyi. Hikayenin kendisi karakterlerin bir hayat memat sınırında yaşaması olduğu için Poyraz ve Ayşegül de aşklarını ölüm sınırında yaşamak zorunda kaldılar. Ters köşelerin kahramanı Poyraz da Ayşegül'e senin için ölmedim mi diyordu ki nitekim ölmüştü ama sonra da dirilmişti. Şimdi dizilerdeki bu abartılı duygular doğrudan şiddeti körüklemiyor olabilir ama ayrılmanın hayal edilemediği bir toplumsal tahayyülün yaşamasına da katkıda bulunuyor bu durum. Eninde sonunda beni sevmezsen, beni terk edersen seni öldürürüm biçiminde yaşama geçiriliyor. Gerçek hayatta erkekler aşkın romantik tarafına çok yatırım yapmıyorlar ama bu ölüm kalım sınırını hep kadınların ölüm tarafında kaldığı bir şekilde şiddetle yeniden var ediyorlar. Dizilerin sorgulanamaz yasası aşksa toplumsal hayatın da sorgulanamaz bir toplumsal cinsiyet yasası var biliyoruz. Ve bu yasayı çiğnemenin cezası sadece ölüm olabiliyor. Yani ölümüne sevmek lafı dizilerde de gerçek yaşamda da mecaz anlamını çoktan yitirmiş diyebiliriz. Nitekim dizilerde de gerçek hayatta da ölenler genelde kadınlar. Bir ara biz dizilerde ölen ana kadın karakterleri sayıyorduk. Gerçekten her hafta ya kadın katliamı dizilerde de devam ediyor. İnanılmaz bir şey. Erkekler ne kadar aşık olurlarsa olsunlar bir türlü ölmüyorlar. Poyraz Karayel gibi bu kodları sorgulayan bir dizide bile sonunda kadın kayınvalidesi olan kadın tarafından öldürülüyor. Esas oğlan Poyraz ise akıl hastanesine yatıyor. Yani kadınların ölümü erkeklerin cezası. Yani Ayşegül Poyraz'ı cezalandırmak için öldürülüyor. Aşksa en fazla kadın erkekleri delirtebiliyor. Erkeklerin cezası da delirmek oluyor. Zaten gerçek hayatta da her kadını öldüren erkeğin mahkemede yaptığı savunmayı biliyoruz. Kendime hakim olamadım hakim bey. Delirip öldürüyorlar genelde. Dizilerin açtığı ilişki ihtimalleri azalınca aşkın nasıl yaşanacağı da klişelere boğuluyor. Eğer adam kıskanmazsa gerçekten sevmiyordur. Evlilik teklifi mutlaka alengirli ve planlıdır. Tek taş olmazsa ve alnının çatından öpmezse olmaz. Kadın dediğinde beyaz gelinlik hayal etmeli, romantizm sevmeli ve adamdan romantik jestler beklemeli. Dolayısıyla diziler hayatın ve ölümün sınırlarını çizerken Bu ikisi arasında yaşanan annelik, babalık, komşuluk, evlilik, akrabalık gibi gündelik hayatı kuran türlü ilişkilerin içeriğine dair hazır reçetelerin yaygınlaşmasına yardım ediyor. Bu da normalin belirlenerek anormalin cezalandırılabilir olmasını sağlayan etkenlerden biridir diyoruz.
Şimdi üçüncü norma geldik. Şiddetten kurtulmak için ancak iyi bir kadın olmak gerekiyor. İyi kadınlar ve bunların bunlara açılan gedikler bu bölüm. Yani genel eve gidip oradan para kazanıp çocuklarına bakan anne iyi bir anne olamıyor dizilerde. Kadın toplumsal normlara uymalı ve en başta iyi bir anne olmalı. Toplumun kadınlardan beklediğini yapmak, yani toplumsal cinsiyet normlarına uymak iyi bir kadın olmanın tek yolu. Ama bu beklentiyi karşılamak için uzun bir yol gitmesi gerekiyor kadının. Diziler hep bir normun ihlal edilmesi ile anlatılabilir bir hikaye yaratarak işe başlıyorlar. Yani bir anlatı hikaye olabilmesi için bir normun ihlal edilmesi ve normun onarılmasıyla da hikaye bitiyor. Yani bir anlatı şey, yani format bu. İhlal edilen normlar çeşitli olabilir. Bir babanın ya da annenin kocanın ihaneti. Mesela Vuslat diye bir dizi var TRT1'de. Orada öyle bir şey var. Eskiden yaşanmış bir ihanet. Geçmişten gelen ve bugünü etkileyen bir sır. Zalim İstanbul'da böyle bir sır var şimdi oynayan birisi. Allah'ın bir lütfu olan ve bu yüzden de dokunulmazlığı olan aşka saygı duymayan bir baba. Bu yüzden de kızı yaşlı ya da zengin ya da sevmediği biriyle evlendirmeye çalışıyorlar ki bunlar biliyorsunuz gani, yani bütün bu Doğu dizileri denilen Sıla Mıla, Hercai şimdi, Güvercin diye yeni bir dizi. Bunlar hep bu mecburi evlilikler üzerine. İstemeden de olsa işlenen ve örtbas edilmesi gereken bir suç. Meryem bunun üzerine kuruluydu. Yıldırım aşkıyla eve aniden gelen uygunsuz gelini beğenmeyen kalınvalide.
Bilin bakalım hangi dizi.
Bu hangi dizi artık bunu biliyorsunuz. Daha bugüne dayalı ihlalcikler de var. Bunlar mesela kardeş kıskançlığı, İstanbullu gelin, Fazilet Hanım ve kızları, kadın. Kadında işte iki kız, küçük kız kardeş kıskançlığından zaten deliriyor. Yani biz buna bugüne dayalı diyoruz. Çünkü buralardaki çatışmalar aile yapısından ziyade psikolojik sorunlara dayanıyor yine bu kardeş kıskançlığı. Gerçek hayattaki gibi dizilerde de sosyolojiyi gelenek adıyla ikincileştiriyorlar. Psikolojiyi de yeni keşfetmenin verdiği hazla baş tacı ediyorlar diziler. İstanbul'u gelini izlerken ay ne güzel hepimiz terapi görüyoruz diyen çok izleyici vardı. Hakikaten yani.
Adem'in terapi sahneleri ki çok uzun ve çok pedagojik sahnelerdi. Yani normalde o kadar uzun çekilmez o sahneler. Adem çünkü ailenin, yani babasının gayrimeşru çocuğuydu yıllarca gizlediği. Ve intikam için ortaya çıktı ama o içindeki intikam duygusunu iyileştirmek için terapiye başladı. Ve de kadına, yani karısına şiddet uyguladı.
Karısına şiddet uyguladı.
Esas onun için gitti.
Şimdi dolayısıyla muhakkak bir ihlal oluyor. Yani çeşitli ihlaller var. Bu ihlalden sonra kadınlar kendilerine dar alana hapseden normları yıkma olanağını elde ediyorlar. Yani kadınlar birdenbire bu ihlal olduğu için bir fail olabilme, yani bir imkanını buluyorlar. Kadınlar evden çıkıyorlar, işte sen anlat Karadeniz'deki gibi evden kaçabiliyorlar. Konuş yer denilen yerde susuyorlar, sus denilen yerde konuşabiliyorlar. İşte siyah beyaz aşkta mesela Aslı sürekli konuşuyor. Ferhat sus diyor, bu devamlı konuşuyor. Meryem ise konuşması gerekiyor, devamlı susuyor. Yani böyle bir şey. Her iki durumda da yani kadınlar bir faillik ele geçiriyorlar yani. Yasanın dışına çıkabiliyorlar. Şiddet gösteren erkeği öldürmeye çalışıyorlar. Mesela Sefir'in Kızı, Sevgili Geçmiş diye bir dizi vardı. O öyleydi. Yalan söyleyebiliyorlar. Afili Aşk diye bir dizide Ayşe. Böyle şeyler var. Fakat bizi burada en çok etkileyen örneklerden biri bu Sefir'in Kızı dizisindeki bir iki sahnedir. Onları biraz anlatacağız. Nare intihar etmeye kalkışıyor bu bekareti
problem olan.
Bekareti problem olan kadın. Çünkü öldürüyor işte tecavüz eden adamı veya öldürdüğünü zannediyor ama ölmüyor herif. Bunun üzerine kızını gidiyor, yıllardır ayrı oldu babasına emanet edecek, kendi de gidecek intihar edecek. Kızıyla orada bir konuşması var. Nare diyor ki kızına, belki beni çok özleyeceksin ama sen burada güvende olacaksın. Burada bir hayatın olacak, bir yuvan olacak. Seni çok seven bir baban olacak. Güçlü ol diyor. Kız da diyor ki güçlü olmak istemiyorum ben. Çocuğum ben diyor. Anne tekrar sözü alıyor. Şimdi sana söyleyeceklerimi iyi dinle. Bana bir söz vermeni istiyorum. Hangi durumda olursan ol, istemediğin bir şeyle karşılaştığında hayır diyebilmelisin. Ne olursa olsun sesini çıkartmaktan sakın korkma. Sakın boyun eğme anneciğim. Tamam mı? Çocuk da diyor ki senin gibi mi diyor. Benim gibi diyor. Bizim gibi diyor. Çünkü özgür olmak demek istediğin her şeyi yapmak değil, istemediğin hiçbir şeyi yapmamak demektir. İşte gedik dediğimiz tam böyle bir şey. Ama tabii bu da kolay olmadı. Bu senaristler, bunu yazan senaristler, Sen Anlat Karadeniz'de yazan senaristler, demin anlattığım. Yani dolayısıyla orada dönen tartışmalardan senaristlerin çok şey öğrendiği aşikar. Şiddeti göstermenin biçimleri olduğunu, şiddeti olağanlaştırmakla ifşa etmek arasında önemli bir fark bulunduğunu, bunun da senaryo ile yapılabildiğini gördüler. Bu şekilde de dizi formatında bile bir gedik açtılar. Sefirin kızında önemli bir trat daha var. Kendisine bu tecavüz, bir kez daha tecavüz, daha önce tecavüz etmiş olan adamı ikinci defa adam teşebbüs ediyor tecavüz etmeye. Bunun üzerine Nare bunu bıçaklıyor. Bu bıçakladıktan sonra kendisine inanmayan, yani ne babası ne de sevdiği adam, o herifin, o çünkü üvey abi o, üvey abinin kıza tecavüz ettiğine inanmıyor. Kıza inanmıyorlar, o herife inanıyorlar. Ve babasına ve kız sevdiği adama diyor ki beni siz katil ettiniz, ben de sizin bana inanmadığınız gün öldüm diyor. Evi koruması beklenen bir güvenlik kamerasına yapıyor üstelik bu konuşmayı. Çünkü kimse yok, adamı öldürmüş. Güvenlik kamerası var, babasının izlediğini biliyor, oraya bakarak konuşuyor. Güvenliğin ve gözetlemenin ne demek olduğu sorunlarını kafamıza iyice de nakşediyor bu arada. Hem kadınların nasıl cinayet işlediklerini göstermiş oluyor, hem de erkeklerin birbirlerine inanmalarının kolaylığını ifşa ediyor. Yani patriarkal dayanışmayı gösteriyor. Ama o kadar. Sonra Nare, karnındaki bebek sayesinde hayata tutunduğunu haykırıyor ve bir kez daha kadını kurtaranın yine bir kadınlık görevi, yani annelik olduğunu görüyoruz. Gedikler var ama çok da geniş değiller. Feminist bir söylemin içinden, size ne bakireysem de, değilsem de demiyor. Ve bunun demesini bekleyemiyoruz Nare'den. Çünkü Nare de feminist dönüşüm yaşamış bir kadın değil. Toplumda normal olarak kabul edilen, arzular taşıyan, sevdiği adamla aile olmak istemiş ama ailenin içindeki şiddete de tüm bedeniyle maruz kalmış bir kadın. Bu tecrübenin içinden bir söz kuruyor. Mesela, güvenlik benim değil, sizin güvenliğiniz dediği zaman biz feministler onu nasıl görmezden gelebiliriz? Esas şiddet düzenin yeniden tesis edilmesinde, kadınların açtığı gediklerin teker teker kapanmasında yaşanıyor. Birçok dizide kadınlar genelde bu ihlallerin yarattığı koşullarda güçlü başlıyorlar. Kadın dizisinde kadın kocası aniden öldüğü için Bahar iki çocukla ayakta durmaya çalışıyor, işlere giriyor vesaire. Ancak çeşitli maceralardan sonra başka bir erkek tarafından sevilmeye başlıyor. Hala bilmiyoruz sonunda ne olacak ama galiba ki kendi başına kalacak. Aliye diye bir dizi vardı eskiden. Orada da kadın geminin kaptanıydı. Yani öyle bitiyor olabilir, bilmiyoruz. Siyah beyaz aşkta beyin cerrahı olan kadın mafyatik adama aşık olur. Sonunda ona bir oğlan çocuğu doğurarak evinin kadını olmayı kabulleniyor. Fazilet Hanım ve kızlarında kendi doğruları uğruna kadınlık normlarına baş kaldırıp pantolon, gömlek ve lastik pabuçtan başka bir şey girmeyen Hazan, çıtı pıtı bir kadın olarak kocasıyla Amerika'da yaşayan evli bir kadına dönüşüyor. Diziler çalışan, kendi ayakları üzerinde duran kadınları resmetmiyor değil. Ancak hikayenin sonunda kadınları illaki evlendiriyorlar, çoluk çocuk sahibi yapıp zamansız bir mutlu sonla bitiriyorlar. Zamansallığı olmayan bir şey bu. Zamansız ve eylemsiz. Karadayı'da olduğu gibi Hakim Hanım iki çocukla Karadeniz'in bir yaylasında kocasıyla yan yana çiçekler içinde, çocuklarının adı biri Nazım biri Deniz. O kadar, yani böyle bitiyor dizi. evliliği bir son olarak görüyorlar. Halbuki problemler Hakime hanımlar işi gücü bırakıp evlendiğinde başlıyor. Toplumda ne olursa olsun sonunda evliliğe kapağı atma arzusu ve beklentisi oluşturuyor. Şiddet yani tam da burada, gündelikte, şiddet gibi durmayan da.
Tabii ki bütün bu gediklerin arasında bir de kadın dayanışması, ki bizim yani feministler olarak altını çizdiğimiz kadın dayanışması yaşatır mesajı her zaman var ki bunu da görmezden gelmemek lazım. Birçok dizide senaristler kadınların kadın dayanışmasıyla güçlenmesine de alan açıyorlar. Sen Anlat Karadeniz, daha önce bahsettiğimiz birçok problemiyle birlikte kadınların birbiriyle dayanışarak güçlenme ve hayatla baş etme stratejilerini mesela anlatıyor. Nefes ve diğer kadınların birbirleriyle dayanışarak kurduğu yemek şirketi Nefes'in kırılan parmakları kadar gündem olmuyor. Mesela bu önemli. Kadın dizisinde Bahar'ı düştüğü yerden kaldıran kadınlar da toplumsal olarak güçsüz pozisyonlarda olan pavyon kadını Ceyda ve boşanmış bir kadın olan Yeliz. Merhamet'te sınıf arkadaşı iki kadın birbirlerini kardeş ilan ederken Deniz, Irmak biyolojik kardeşim, Narin benim seçtiğim kardeşim diyor. Bu dayanışmayla iki kadın hayata tutunup güçleniyorlar. Ya da Hayat Şarkısındaki iki elti hikayesinde olduğu gibi bazen dizilerde kadınlar erkek egemenliğinin kodları içinde rekabet ederken hikaye geliştikçe hem dayanışıyor hem de güçleniyorlar. Yani diziler eleştirilirken sadece erkeğin şiddeti ve kadının mağduriyeti ön plana çıkarılınca kadın dayanışmasının gücü de görmezden gelinmiş oluyor. Halbuki bu dizileri ağırlıklı olarak biz kadınlar izliyorsak eğer, bizi cezbeden kadınların hikayeleridir. Bu bir gerçek. O kadınların yanında dururken, güçlenmelerini heyecanla izlerken, onların mücadele ettiği kötülere karşı da öfkemizi canlı tutabiliyoruz. Özetle dizileri suçlamak kolay, yasaklanır olur biter. Zor olan ve hatta istenmeyense dizilerin bazen içine yerleştiği, bazen de ucundan kıyısından da olsa sorguladığı erkek egemen kodları tartışmaya açmak. Daha da zoru bu tartışmaya farklı kadınlık hallerinden iştirak edecek kadınlarla bu diziler aracılığıyla tanışmak, karşılaşmak, müzakere etmek. Bu son iki ayda kaldırılan dizilere bakınca bile dizilerin yeni bir şeye kapı araladıkları zaman bir şekilde kaldırıldığını görüyoruz. Sevgili Geçmiş dizisinde bir kadın kocasını öldürmekle suçlanmış, haksız yere cezaevine girmiş, kızı ise kendine şiddet uygulayan kocasını kız kardeşleriyle işbirliği yaparak öldürmüş. Kardeşlerinin birinin adı da Çilem.
Ve dizinin şeyinde şey diye söylüyor. Sevgili Geçmiş bana öğrettiğin şeyler,
dersler,
tişörtte yazan şey yazıyor. Her Çilem'in tişörtünde yazan şey yazıyor yani.
Yayından kaldırıldı. 5-6 bölüm falan
yayınlandı. O kadar, hemen yayından kaldırıldı.
Azize diye bir dizi bu sene yayına girdi. Ki ben kendisini izlemesem de hakkında çok şey duydum. Azize de mafya tarafından öldürülmüş ailesinin intikamını gayet akıllıca planlarla almaya çalışan, İyi iş çalışan, iyi işini bilen, becerikli bir hemşireydi. Kurşun'da acar gazeteci, Kuzgun'da zehir avukat, Ferhat ile Şirin'de akıllı dobra mafya lideri Banu. Bunların hepsi çok güçlü kadın karakterlerdi. Bunlar kim bilir hangi hesaplara uymadıkları için, bu hesaplardan biri reyting ama başka hesaplar da var muhakkak. Kaybettiğimiz kadınların bazıları.
Ben öyle yaşıyorum. Yani bu dizi böyle çat diye kesilince
kesilmez.
Evet. Azize de bitti. Bir çat diye bitti. Yani böyle yok ediyorlar. Halbuki Azize'nin yani bir şeyler yapacaktı. Çok güçlü bir kadındı. Yani. Bütün güçlü kadınları yok ettiler. Teker teker.
Bu hikayeler bize hangi kapıları aralayacaktı? Belki de yine kapanacaktı o aralıklar ama yine de aralayacakları hikayeler ilginç olabilirdi. Ama o kapılar bir aralandı mı da unutulmuyorlar. Belki de 8 Mart'lara koşan genç kadınları ya da sosyal medyada feminist hesap takipçilerini de bu dizilerle birlikte düşünmekte fayda var. En azından böyle bir beraber düşünme pratiği yapabilir miyiz diye sorarak bizden yana bitiriyoruz. Yani.
Bu kayıt 10 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.